Ayrım 3, sayfa 32. Ama 408. gece olunca demiş ki, dünya tatlısı biraz daha yürümüş ve diğer hepsi birleşse ancak bu değerde olabilecek harika bir kafes görmüş. Bu kafeste bir yaban güvercini kapatılmış imiş ve boynunda hayranlık uyandıran incilerden bir gerdanlık varmış. Ve dünya tatlısı bu güvercini görünce onun şikayet ve aşkla dolu şarkısına tanış çıkmış. Ve şimdi bu kafeste hapsedilmiş, hüzünlü ve dalgın halini görünce hıçkırmaya ve şu dizeleri okumaya başlamış. Ey kabarık tüylü tahtalı güvercin, ey aşıkların kardeşi, duyarlı ruhların yoldaşı, seni selamlarım. Ben bakışı keskin bir bıçağın ağzından da daha keskin yüreğimin derinliğine saplanan narin bir karacayı seviyorum. Aşkı yüreğimi ve ciğerimi yaktı ve bedenimi dertlerle eritti. Uzun zamandan beridir yemeden içmeden tat almaz oldum. Sabır ve huzur ruhumdan uçtu gitti ve tutku gelip oraya hiç gitmeksizin oturdu. Artık bundan böyle yitik sevgilimden uzak yaşama sevincimi yeniden nasıl bulurum? O benim tüm amacım, tüm arzum ve tüm ruhum değil miydi? Güvercin dünya tatlısının bu dizelerini duyunca dalgınlığından sıyrılmış ve inleyip kuğurdamaya başlamış. Öylesine şikayetçi ve kederli ötüyormuş ki sanki insan sesine öykünür ve kendi dilinde şu dizeleri söyler gibiymiş. Ey genç aşık, sen bana geçmiş günlerde tükenip bitmiş olan gençlik dönemlerimi hatırlatıyorsun. Harika güzelliğinden ötürü zarif biçimlerine tapındığım sevgilimin beni baştan çıkardığı zamanları. Kumluk, küçük tepelerdeki dallar arasından gelen flautanın sevilen uyumlu seslerine benzer sesi beni bayıltır, yolumdan döndürürdü. Bir gün bir avcı tuzak kurup onu yakaladı. Sevgilim, ey uzaktaki özgürlüğüm, ey uçup giden mutluluğum diyerek haykırıyordu. Avcının ona acıyacağını ve sevgilimi bana bağışlayacağını umdum. Ama kıyıcı biri çıktı. O zaman çektiğim acılar dayanılmaz oldu ve yanan arzularım bu acımasız yokluğun ateşiyle sürdü gitti. Tanrı benim gibi aynı iç üzüntüleriyle kahrolan çılgın sevdalıları korusun. Ve onlardan biri beni kafesimde böylesine üzgün görerek kapısını açsın ve beni dostuma ulaştırsın. O zaman dünya tatlısı İsfahanlı hadım ağası dostuna dönmüş ve ona, bu saray hangi saraydı, içinde oturanlar kimlerdir ve kim inşa ettirdi bunu diye sormuş. O da, falan şahın veziri burayı zamanın olaylarından ve bahtın cilvelerinden korumak üzere kızı için inşa ettirdi ve onu buraya hizmetçileri ve maiyetiyle kapattı. Bundan dolayı kapılar ancak yılda bir kez bize erzak gönderildiği gün açılır diye yanıt vermiş. Bu sözleri duyunca dünya tatlısı içinden maksadıma ulaştım ama onu görmeden önce beklemek çok azap verici diye düşünmüş. Ve işte onun durumu böyleymiş. Gonca Gül'ün durumuna gelince onunki de şöyle. Bu saraya geldiğinden beri yiyip içmekten, uykudan ve dinlemekten artık zevk almaz olmuş. Tam tersine. Ve içindeki tutkulu taşkınlığın acılarının arttığını da duyumsamış ve zamanını bir çıkış yeri aramak üzere sarayın her yanını dolaşmakla geçirmiş. Ama hiçbir sonuç alamamış. Ve günün birinde artık dayanamayarak, hıçkırıklar kopararak şu dizeleri söylemiş. Bana işkence etmek için sevgilimden uzakta hapsettiler ve hapishanemde cümle işkenceleri tattırdılar. Tutku ateşiyle yüreğimi yaktılar. Dostumu gözümden uzaklaştırarak, deniz uçurumlarının ortasında dağlarda inşa edilmiş sağlam kulelere kapattılar. Böylece bana unutmayı öğretmek istediler. Oysa aşkım o zamandan beri öylesine arttı ki, nasıl unuturum ben? Bütün çektiklerimi sevdiğimin yüzüne tek bir bakış fırlatmama borçlu değil miyim? Günlerim dert içinde akıp gidiyor ve gecelerimi kederli düşünceler içinde geçiriyorum. Ama sevgilinin varlığından yoksun bulunsam da beni yalnızlığımda avutacak anısı var. Acaba bir gün bütün bunlardan sonra bahtın beni sevgilimle birleştirdiğini görebilecek miyim? Bu dizeleri okumayı bitirince Gonca Gül sarayın taraçasına çıkmış. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 409. gece olunca demiş ki, Gonca Gül sarayın taraçasına çıkmış ve Baalbek'in birbirine dikkatle bağladığı sağlam kumaşları aracılığıyla duvarın yücelerinden toprağa kadar kaymış ve üzerinde en güzel giysileri bulunduğu ve boynu değerli taşlardan bir gerdanlıkla donanmış olduğu halde sarayın yöresindeki boş topraklardan geçmiş ve böylece denize ulaşmış. Orada balık avlarken açıklarda esen rüzgarın bu kıyılara attığı kayığında oturmakta olan bir balıkçıyı görmüş. Balıkçı da aynı şekilde Gonca Gül'ü fark etmiş ve bir ifritin hortlağına rastladığını sanarak korkuya düşmüş ve oradan çabucak uzaklaşmak için kayığıyla ileri geri hareketler yapmaya başlamış. Bunu gören Gonca Gül birçok kez ona seslenmiş ve birçok işaret yaparak şu dizeleri okumuş. "Hey balıkçı, boşuna telaşlanma. Ben tüm ötekilere benzeyen bir insanım. Senden ricalarıma karşılık vermeni, gerçek öykümü dinlemeni istiyorum. Bana acı ve Allah da seni bir gün acımasız ve yabani bir dostun gözlerine bakmak zorunda kalırsan beni yakan ateşlerden korusun. Zira yüzü güneşin ve ayın parıltısını solduracak parlaklıkta olan bir genci seviyorum. Bakışları ceylanı bile kendini bağışlatmak için ben onun kölesiyim diye haykırtır. Güzellik alnına özlü anlamıyla şu büyüleyici satırları yazmış gibidir. Ona kim aşk meşalesi olarak bakarsa doğru yola girer. Kim uzaklaşırsa ağır bir hata işler ve büyük saygısızlık eder. Ey balıkçı, beni onu buldurarak teselli etmeye razı olursan mutluluğum büyür ve sana minnet duyarım. Sana değerli taşlar ve mücevherler veririm. Yeni toplanmış incirler ve tüm değerli şeyler. Sevgilim bir gün arzumu doyurur inşallah. Yoksa yüreğim eriyip parça parça olacak. Balıkçı bu sözleri duyunca ağlamış, inlemiş ve o da aşka yenik düştüğü, tutkuyla azap çektiği, arzu ve kaygılarla işkence duyduğu ve aşk coşkunluğunun ateşiyle yandığı gençlik günlerini hatırlamış ve şu dizeleri okumaya başlamış. İçimdeki ateşin yoğunluğunun kesin özrü nedir? Çok zayıf organlar, dökülen gözyaşları, uykusuz gecelerin kıstığı gözler, kıvılcım saçan bir çakmak gibi vuran bir yürek mi? Aşkın felaketleri beni gençliğimden beri vurdu. Tüm aldatıcı zevkleri tattım. Şimdi bu uğurda ruhum yitse de artık yok olan bir dostu yeniden bulmak için kendimi feda etmek isterim. Umarım ki bu satış benim için kazançlı olur. Çünkü aşıkların adeti dostlarının değerini asla pazarlık konusu etmemektir. Balıkçı bir kez bu dizeleri okuyup bitirince kayığıyla kıyıya yaklaşmış ve genç kıza "Kayıya bin, nereye gitmek istersen iste, işte seni götürmeye hazır bekliyorum." demiş. Bunun üzerine Gonca Gül kayığa binmiş ve balıkçı kürek vuruşlarıyla kıyıdan ayrılmış. Belli bir süre yol aldıktan sonra bir rüzgar çıkıp kayığı ardından öylesine itmiş ve kayık öylesine yol almış ki kısa bir sürede karayı göremez olmuşlar. Ve kayıkçı da artık nerede bulunduğunu bilemez olmuş. Bununla birlikte 3 gün geçtikten sonra fırtına yatışmış ve rüzgar şükürler olası Tanrı'nın izniyle dinmiş ve kayık deniz kıyısında bulunan bir kente yaklaşmış. Ve tam da kayıkçının kıyıya yaklaştığı anda adı Derbas olan bu kentin hükümdarı sarayının denize bakan pencerelerinden birinde oğluyla birlikte oturmaktaymış. Kıyıya yanaşan kayığı görmüş ve saf bir gökyüzünün bağrındaki dolunay kadar güzel, kulaklarında şahane yakut küpeler ve boynunda harika taşlardan oluşturulmuş bir gerdanlık taşıyan genç kızın farkına varmış. Ve onun bir şahın ya da bir başka hükümdarın kızı olabileceğini anlamış ve ardında oğlu olduğu halde denize açılan bir kapıdan sarayından çıkarak kıyıya doğru yollanmış. O anda kayık palamarla kıyıya henüz bağlanmış bulunuyormuş. Ve o büyüleyici genç kız içinde rahatça uyumaktaymış. Bunu gören hükümdar ona yaklaşmış ve kızı gözden geçirmiş. Kız da gözlerini açar açmaz ağlamaya başlamış. Hükümdar ona "Sen nereden geliyorsun? Kimin kızısın? Buralara gelmenin nedeni nedir?" diye sormuş. Kız "Ben Şamih Şah'ın veziri İbrahim'in kızıyım. Buraya gelişimin nedeni olağan dışı bir iş ve garip bir serüvenin sonucudur." diye yanıt vermiş. Sonra hükümdara başından sonuna kadar tüm öyküsünü anlatmış. Bundan sonra büyük bir iç çekişlerle gözyaşlarını dökerek şu dizeleri okumuş. İşte döktüğüm yaşlarla göz kapaklarımda yaralar açılıyor. Bunca taşkınlık için eşi benzeri olmayan serüvenler yaşamış olmak gerek. Ve bütün bunların nedeni onunla bir türlü arzularımın susuzluğunu yatıştıramadığım, yüreğim için değerli olan bir varlıktır. Yüzü öylesine güzel, o denli parlak ve göz kamaştırıcıdır ki, Türklerin ve Arapların tüm güzelliklerini aşağıda geçer. Güneş ve ay onu görerek aşkla önünde baş eğerler, büyülü yanlarına vurulurlar ve çapkınlıkta onunla çekişirler. Büyülerle dolu bakışı öylesine sihirlidir ki, oklarını atmaya hazır, gergin yayıyla yürekleri vurarak kendine bağlar. Sana acı kederlerimi ayrıntılarıyla anlattığım kişi, aşkın kötülükleriyle oyuncak haline gelmiş bir aşığa acı. Ne yazık ki, aşk beni senin ülkenin ortasına hüzünlü bir durumda attı ve senin göstereceğin yüce gönüllü ilgiden başka umudum yok. Kendisinden konukseverlik göstermesi istenen kişiyi koruyan yüce gönüllü kişi, aslında büyük bir erdem sahibidir. Ey benim umudum olan kişi, koruyucu örtünü aşıklar topluluğunun üstüne ser ve onları birleştirmek için benim koruyucum ol. Ve bir kez bu dizeleri okuduktan sonra hükümdara diğer bazı ayrıntıları da anlatmış. Anlatısını burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 410. gece olunca demiş ki, bir kez bu dizeleri okuduktan sonra hükümdara diğer bazı ayrıntıları da anlatmış. Sonra da gözyaşlarına boğularak şu dizeleri okumuş. Bu aşk harikasını tanıdığım güne kadar yaşamdan keyif alabildim. Yılın bütün ayları dost için kutsal Recep ayı gibi huzur veren aylar olabilsin. Ne şaşılası şeydir ki sürgün günümde döktüğüm gözyaşları içimde bir ateş seline dönüşebilmiştir. O gün kirpiklerimden yuvarlak pullar halinde bir kan yağmuru dökülmüş ve yanağımın üstü kızıl renge boyanmıştı. Ve bütün bu gözyaşlarını silen mendil de hemen kızıla boyanmıştı. Öylesine ki Yusuf'un gömleğine sürünen kan bile onun yanında sahte kalırdı. Hükümdar Gonca Gül'ün sözlerini duyunca bir an bile onun aşk derdinin derinliğinden kuşku duymamış ve acıma duygusu onu sarmış ve de ona hiçbir korku ve dehşet duyma. Sen artık maksadına ulaştın. İşte istediğin kişiyi sana bulmak için karşındayım. Artık bana inan ve şu birkaç sözü ağzımdan işit demiş. Ve hemen hükümdar ona şu dizeleri okumuş. Ey soylu ve cömert bir ırkın kızı, izlediğin maksada ulaştın. Bunu sana sevinçle bildiririm. Burada artık senin korkacağın hiçbir şey yok. Daha bugünden büyük bir servet ortaya koyacak ve bunu atlı savaşçıların koruması altında Şami'ye yollayacağım. Ona mis kutuları, kumaş denkleri yollayacağım. Yanlarına da altın ve saf gümüş ekleyerek. Kuşkusuz yollayacağım mektupla ona yazı marifetiyle onun bağdaşığı ve hısımı olmak istediğimi anlatırım. Daha bugünden sana yardım etmek ve seni sevdiğinle en kısa zamanda birleştirmek için bütün gayretimi sarf edeceğim. Ben kendim de her zaman aşkın acılarını tatmışımdır ve bu yüzden ağlamayı ve de bu acı bardaktan içenlerin özrünü kabul etmeyi öğrendim. Bu dizeleri okuyup bitirince hükümdar dışarı çıkarak vezirini çağırtmış. Ona içinde söz konusu armağanlar olan sayılamayacak kadar çok denk hazırlamasını ve bunları Şamih Şah'a ulaştırmak üzere hemen yola koyulmasını buyurmuş. Ve ona bu görev dışında oradan dönerken Dünya Tatlısı adlı birini de birlikte getirmen gerek. Şah'a efendim sizinle bağdaşık olmak arzusundadır ve onunla senin aranda bağdaşıklık anlaşması yapılmasını ve bunun mahiyetinden Dünya Tatlısı adlı biriyle vezirin kızı arasında yapılacak bir evlilikle pekiştirilmesini arzu etmektedir. Kendi önünde evlilik sözleşmesinin düzenlenmesi için hükümdar derbasa götürülmek üzere bu genci bana emanet etmeniz gerek dersin demiş. Bunu izleyerek hükümdar derbas Şamih Şah'a bu konuda bir mektup yazıp Dünya Tatlısı hakkında verdiği buyruğu tekrarlayarak vezire vermiş ve de ona şunu iyi bil ki bu genci bana getirmezsen görevinden alınacaksın demiş. Vezir işittim ve itaat ettim yanıtını vermiş. Ve hemen yanındaki armağanlarla birlikte Şamih Şah'ın ülkesine doğru yola koyulmuş. Şamih Şah'ın nezdine ulaşınca hükümdarının selamlarını bildirmiş ve mektup ile kendisine getirdiği armağanları sunmuş. Bu armağanları görüp dünya tatlısının söz konusu edildiği mektubu okuyunca Şamih Şah birçok gözyaşı dökmüş ve hükümdar Derbas'ın vezirine ''Ne yazık ki dünya tatlısı nerededir bilinmiyor. Gözden kayboldu gitti. Nerede bulunur bilmiyoruz. Eğer sen onu bulup bana getirirsen ey elçi vezir sana bu getirdiğin armağanların iki katı değerinde ödül veririm.'' demiş. Ve şah bu sözleri söyleyerek yeniden gözyaşları dökmüş ve inleyip hıçkırıklar koparmış. Sonra da şu dizeleri okumuş. ''Bana sevdiğimi geri verin. Size hazineler, inci ve elmaslardan oluşan ödüller vereyim. O benim için lekesiz ve güzel bir gökyüzünün bağrındaki dolunay idi. Hoş ve nazik tavırlı, seçkin bir dosttu. İnce endamlı ceylanlar onunla boy ölçüşemezdi. Endamı, meyveleri, onun hoş davranışlarını andıran meyvelerle bezenmiş bahank ağacının dallarıdır. Ama bu kırılgan dallar genç güzelliğine karşın insanın aklını başından alırcasına baştan çıkarıcı olamazlar. Onu ben daha çocukluk yıllarından bu yana yetiştirdim binlerce okşayışlarla ve şimdi mahzun ve kederliyim onun ayrılışıyla ve ruhum ara vermeden derdini çekiyor. Bunu izleyerek şah ona mektubu ve armağanları getiren elçi vezire doğru dönmüş ve ona efendinin yanına dön ve ona dünya tatlısının bir yıldan beri kaybolduğunu ve efendisi şahın başına ne geldiğini bilmediğini söyle demiş. Vezir de ona sultanım efendim bana dünya tatlısını geri getirmezsen vezirlikten affedileceksin kente de ayak basayım deme buyurdu. Bu genç adamı bulup kendisine götürmeden nasıl oraya dönmeyi göze alabilirim diye yanıtlamış. Bunun üzerine Şamih Şah kendi veziri ve Gonca Gül'ün babası olan İbrahim'e dönmüş ve ona elçi vezire eşlik edecek ve yanına güçlü bir muhafız takımı alacaksın. Böylece dünya tatlısının tüm ülkelerde arayıp bulmak için ona gerekli yardımı sağlayacaksın demiş. O da işittim ve itaat ettim yanıtını vermiş. Ve hemen bir muhafız takımıyla dünya tatlısını aramak üzere elçi vezire eşlik ederek yolu koyulmuş. Böylece uzun bir süre yolculuk etmişler. Ve bir bedevi vahasından ya da bir kervanın yanından geçerken onlara siz falan adlı falan alametleri taşıyan filan kimseyi hiç gördünüz mü diyerek dünya tatlısından haber sorarak yol almışlar. Gördükleri kimseler onlara anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.